Ayrım 32, sayfa 317, Şehvet. Evi terk eden Ledon ile Agnes dükkana gitti. Ledon içeri girer girmez sedire çökerek hırsından ağlamaya başladı. Anlamıyorum Agnes, anlamıyorum. En sevdiklerim nasıl böyle yapar? O lanetli yolculuğu hep birlikte yaşadık. Babam, yeğenim, komşularımız hepsi gözümüzün önünde Türk eşkıyalar tarafından katledildi. Malımıza, mülkümüze el koydular. Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiler. Yollarda, vapurlarda bize sıçan muamelesi yaptılar. Bu başımıza gelenlerden, gördüğümüz onca şeyden sonra nasıl oluyor da bizimkiler bunu anlamıyor? Nasıl oluyor da nefret duymuyorlar? Bir yandan söyleniyor, bir yandan ağzından köpükler saçıyordu. Agnes, onu nasıl teselli edeceğini bilemediğinden sadece geçecek Ledon. Hepsi düzelecek. Allah onlara da doğru yolu bir gün gösterecek diyebildi. Ledon Agnes'e sarılarak yaptıkları yanlarına kalmayacak. Kalmayacak Agnes dedi. Korkuyorum Ledon, çok korkuyorum diye karşılık verdi Agnes. Ledon onun elinden tutarak eve gitmediği geceler yattığı sedire doğru götürdü. Az önce yaşadıkları felaket sanki onlara sahip oldukları bütün tabuları yıkma hakkını verirmişçesine birbirlerine sokuldular. Günlerdir erteledikleri tutku bir anda bedenlerini harekete geçirince öpüşmeye başladılar. Uzun öpüşlerden sonra Ledon'un eli usul usul Agnes'in memelerine doğru kaydı. Agnes memelerindeki acemi arzuyla inledi. Ledon onu daha tutkuyla öpmeye başlayınca Agnes tecrübesiz bedenini ona bırakarak sedire uzandı. Ledon'un aklına katıldığı yağma gecelerinde arkadaşlarının tecavüz ettiği kadınların görüntüsü geldi. Agnes'e olan sevgisinden ötürü onlara katılmamış ama kendini olup bitenleri izlemekten de alıkoymamıştı. Görüntüler onu bir anda hırçınlaştırıp saldırganlaştırdı. Agnes acıyla inledi. Ledon, sus, geçecek diyerek haşim bir biçimde Agnes'in içinde gidip gelmeye başladı. Agnes iyiden iyiye bağırmaya başlayınca eliyle ağzını kapadı. Şehveti sönünce de Agnes'in yanına bir ceset gibi uzandı. Agnes sessiz sessiz ağlamaya başladı. Ledon kendine geldiğinde onun ağladığını görünce uzanıp onu tekrar sevgiyle öptü. Sıkıca sarıldı. Acıdı mı diye sordu. Agnes çok acıdı. Bir daha bunu yapma dedi. Ledon onu uzun uzun okşadı. Tamam yapmam. Agnes yaşadığı hayal kırıklığını onun sevgi dolu öpücükleri ve okşayışlarıyla sarmaya çalıştı. Ledon'un nefesi yavaş yavaş tatlı bir horultuya dönüşünce ona sarılıp uyudu. Ertesi gün Filipya'nın erkenden kapıya dayanmasıyla uyandılar. Ablasını kapıda gören Ledon'un yüzünde hafiften bir mutluluk belirdi. Ama buna rağmen ona kapıyı açtıktan sonra hiçbir şey demeden arkasını dönüp içeri girdi. Agnes hızla toparlanıp giyinmeye başladı. Onu yarı çıplak gören Filipya onların o gece birlikte olduğunu anladı. Ledon'un arkasından dükkana girip Agnes'in yanına gitti. ''Kalk bakalım küçük kasba, eve gidiyoruz.'' dedi. Agnes Ledon'a baktı, Filipya hemen atıldı. ''Sakın, sakın karşı çıkma, her şey usulüne göre olacak. Evleneceği gün evinden usulüne göre çıkacak bu kız.'' Ablasını ilk kez bu kadar kararlı gören Ledon yutkundu. Esasında Agnes'in uzun süre dükkanda yaşayamayacağını o da tahmin edebiliyordu. Ona soran gözlerle bakan Agnes'e ''Tamam git.'' dedi. Ama sonra birden aklına gelmiş gibi ''Ama gündüzleri gel, zaten bana bir yardımcı lazımdı.'' diye ekledi. Agnes sessizce kalkıp kapıdan çıktı. Filipya ''Sakın onu inciteyim deme Ledon. Her şeye rağmen yanındayım ama olur da Agnes'i incitirsen.'' diye başladı. Sonra sesi titredi, devamını getiremedi. Ledon ablasına bakmadan ''Tamam Filipya, tamam, çocuk değilim, tamam.'' deyince Filipya hiçbir şey demeden dükkandan çıktı ve Agnes'i yetişti. Bir süre sessizce yürüdükten sonra Agnes ''Filipya, bir şey rica edebilir miyim?'' diye sordu. Filipya ona ''Yediğim bu hatlardan sonra ricaya hakkın yok.'' der gibi sertçe baktı. ''Lütfen, yalvarım, beni çıplak gördüğünü Ira ve Niko bilmesin.'' dedi. Agnes acındıran bir yüzle. ''Filipya, yediğin haltı biliyorsun yani.'' diye sordu. Agnes susarak başını öne eğdi. Filipya sertliğinden taviz vermeden ''Merak etme, seni bilmiş şey. En çok bir ay içinde karısı olacaksın zaten. O zamana kadar sen dilini tutarsan benden bir şey çıkmaz.'' diye çıkıştı. Agnes'in yüzü aydınlandı. Eve geldiklerinde Niko da Ira da pastaneye gitmişti. Böylece Agnes'in eve girmesi kolaylaştı. Filipya hemen kazanı kurup Agnes'e su ısıttı. Agnes tas tas su dökünürken Ledon'un öpücüklerini özlediğini fark etti. Ama inşallah bir daha içime girmez diye geçirdi aklından. Yıkandıktan sonra Filipya'nın onun için hazırladığı kahvaltı masasına oturdu. Ardından odasına çekilerek bir gün öncesinden kalan dağınıklığı topladı. Ortaya dökülen eşyaların hepsini bir çuvala koyduktan sonra "Bunları ne yapalım Filipya?" diye sordu. Filipya, "Ben nereden bileyim? Götür kocan alacak o serserinin kapısına bırak," diye karşılık verdi. Agnes de çuvalı ertesi gün Ledon'a götürmek üzere odasına geri taşıdı. Akşam Ira ile Niko geldiğinde bile odasından çıkmadı. Ancak Ira merakla odasına daldı. Kardeşine bir süre baktıktan sonra "Neler oldu? Yattınız mı?" diye sordu. Agnes her zamanki gamsız halini takınarak "Hayır, istersen Filipya'ya sor," dedi. Ira, "Gece Filipya'da mı yanınızdaydı? Niye ona sorayım?" diye dalga geçti. Agnes öfkeyle doğruldu. "Beni rahat bırak ya, rahat bırak," diye bağırdı. Ira, kardeşine fazla yüklendiğini hissetti. Ona yaklaşıp sevgiyle sarıldı. "Bebeğim, bebeğim benim. Ben sadece senin mutsuz ve perişan olmanı istemiyorum. Yoksa hiç umurumda değil. Senin için, senin için telaşlanıyorum." Agnes de ablasına sarıldı ve ağlamaya başladı. Ira, "Tamam canım, tamam. Ne olursa olsun şunu bil ki ablan her zaman yanında olacak. Seni her zaman koruyacak," dedi şefkatle. Sonra, "Acıkmadın mı? Hadi gel gel. Birlikte bir şeyler yiyelim," diye ekledi. Agnes tutuk davranınca onun Niko'dan çekindiğini anlayan Ira, "Niko'nun sana kızdığı falan yok. Sadece şaşırdı. Bugün konuştuğumuzda nasıl olur? O daha çocuk," deyip durdu. "Ama bir kızgınlığı yok sana, inan," diyerek ona cesaret verdi. İki kız kardeş salona girdiğinde Niko ile Filipya'nın gözlerinde aynı anda bir mutluluk ışıltısı parladı. Hep birlikte sofraya oturup sanki hiçbir şey olmamış gibi yemek yediler. Havadan sudan konuşarak kırgınlıklarının üstünü örtmeye çalıştılar. İhanet. O gece evden çıkan Dedon bir daha o kapıdan hiç girmedi. Ira, Filipya ve Niko hızla evlilik hazırlıklarına girişti. Kilisede küçük bir tören yapılmasına karar verdiler. Niko, Agnes'in gemide kendisine teslim ettiği altınları drahamo olarak Ledon'a vermesi için karısına teslim etti. Ira da kendi altınlarından bir miktarını bozdurup eline geçen parayla Agnes'e yatak, yorgan, kapkacak gibi gerekli eşyaları aldı. Filipya evde ne var ne yok gözden geçirip onların işini görecek gibi olanları bir kenara ayırdı. Ledon, Agnes'in drahoması olan altınlarla dükkana yakın küçük bir ahırı zar zor satın alabildi. Kadınlar el ele verip bir iki gün içinde o küçük ahırı sevimli bir eve dönüştürdüler. Ama bütün bu koşuşturmalar arasında Ira ile Niko asla Ledon'la yüz yüze gelmedi. Düğün için mahalleden birkaç komşu çağırdılar. Ira, çalışma grubu arkadaşlarından sadece bir iki kişiyi davet etti. Onlar da Ledon'un yağmacılarla birlikte olduğunu duydukları için gelmediler. Düğünde daha çok Ledon'un arkadaşları vardı. Ledon, kiliseye gelini Niko'nun getirmesini istemediğini söyledi Filipya'ya. Filipya, bunu kendi kafasına göre yumuşatarak kocasına iletse de bir fayda etmedi. Kendini tutamayan Niko, Ledon'un dükkanını bastı. Önce konuşmaya çalıştı ancak Ledon ters davranınca Niko ona sayıp sövdü. Hatta kendisini tutamayıp yakasına yapışarak hırpalayınca Ledon'un Niko'ya karşı beslediği duyguların kırıntısı dahi kalmadığı içinde. Arkadaşlarının gözü önünde kendisine yapılan bu hakareti yanına bırakmayacağına dair kendi kendine yemin etti. Kavgaya tanık olan arkadaşları da Ledon'u eniştesine karşı iyiden iyiye doldurmayı ihmal etmedi. Gururu iyiden iyiye inciden Ledon, Niko'nun façasını aşağıya almanın vaktinin geldiğine karar verdi. Düğün sabahı Niko, düğüne katılmayacağını açıkladı. Kızlar onu ikna etmeye çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Sonuçta Niko dediğini yaptı ve düğüne katılmadı. Agnes, salona komşulardan birinin kolunda girdi. Düğün bitip de Ira ile Filipya eve geldiğinde Niko ortada yoktu. Ira onun işte olacağını düşünerek pastaneye gitti. Ancak pastane hiç açılmamıştı. Şaşkına dönen Ira tekrar eve döndü. Filipya'ya Niko gelirse hemen pastaneye göndermesini söyleyerek geri döndü. Ancak Niko akşama kadar ortalıkta görünmedi. Ira en azından Daimon'un uğramasını ümit etti. Ancak Daimon da uğramayınca dükkanı kapatıp sıkıntıyla eve döndü. Niko eve hiç uğramamıştı. Ira, Filipya'ya kadınlarla aşağı mahalleye gelen yeni mübadillere yardıma gitmek için sözleştiğini söyleyerek tekrar evden ayrıldı. En yakın arkadaşı Rosa'yı yanına alarak Daimon'u bulmaya çalıştı. Rosa, Midilli'den bir yıl önce göç etmiş olduğundan Selanik'i az çok biliyordu. Rosa ile birlikte yola koyulduklarında Daimon hakkında çok fazla şey bilmediğini fark etti. Nerede yaşadığını, ne iş yaptığını, kimlerle yaşadığını dahi bilmiyordu. Yalnız Nico ile konuşmalarında şekerci Goran diye birinin adı çok geçmişti. Goran'ın dükkanının Beyaz Kule yakınlarında olduğunu da yine ikisinin konuşmalarından duymuştu. İki kadın kafa kafaya verip işe şekerci Goran'dan başlamaya karar verdi. Ancak Beyaz Kule'ye nasıl gidileceğini ikisi de bilmiyordu. Şimdiye kadar Serani'nin içine tek başlarına hiç inmemişlerdi. Hatta Ira, kamyonla limandan kiliseye geldiği o ilk gün dışında bir daha hiç Serani'ye inmemiş, sadece mahallede dolaşmıştı. Rosa ise bir kez babası ve annesiyle gittiğini söylüyor ama tahmin ettiği her şey yanlış çıkıyordu. Sonra Ira'nın aklına Nico'nun sohbetlerinden hoşlanan Eşref Efendi geldi. Rosa ile birlikte gidip Eşref Efendi'nin kapısına dayandılar. Ira ona Nico'nun kayıp olduğunu ve gidip partiye sormak istediğini ama yolu bilmediğini söyleyince yaşlı adam hazırlanıp önlerine düştü. Hep birlikte çarşıya inip parti binasını buldular. Ancak parti binası da kapalıydı. Üstelik karanlık olduğu için dükkanlar kapanmış, soracak kimse de kalmamıştı. Üçü de hayal kırıklığı içinde eve geri döndü. Ira eve geldiğinde içeriden sesler geldiğini duyunca sevindi. Hızla içeri daldığında gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Ağzı burnu kan revan içinde ve elleri kelepçeli bir halde oturan Nico'yla yüz yüze geldi. Başında da bir asker bekliyordu. Filipya'nın öfkeli sesi duyuluyordu içeriden. ''Bırakın kocamı, Allah belanızı versin. Yok, kitaptan başka bir şey yok işte.'' dediğini duydu. Ira sadece ''Nico'' diyebildi. Onu başından bir askerle öyle yüzü gözü kan içinde görür görmez ne olduğunu anlamıştı. Ancak Nico hiçbir tepki vermiyordu. Yüzü gözü şişmişti. Sanki aklını yitirmiş gibi boş boş bakıyordu. Ira atılarak Nico'ya sarılmak istedi. Başındaki asker onu durdurdu. Filipya odadan çıldırmış gibi fırladı. Ira'yı görünce koşup ona sarıldı. Ira, ''Sakin ol Filipya'' diyerek onu yatıştırmaya çalıştı. Az sonra diğer odalardan da askerler çıktı. Toplam 4 asker ellerinde 5-10 kitapla Nico'yu da önüne katıp çıktılar. Bu, Daimon'un Ira'ya okuması için verdiği kitaplardı. ''O kitaplar benim, ben okuyorum'' diye atıldı öne Ira. Ama askerlerden biri ona pis pis sırıtarak ''Başka numara bul ama çok istekliysen seni de alırız yani'' deyince Ira sustu. Askerler ve Nico kapıdan çıkarken Filipya arkalarından ''Nico, bırakın kocamı, bırakın'' diye bağırarak koştu. Bir asker durup onu sertçe itince Filipya sendeleyip yere düştü. Ira koşup onu kaldırdıktan sonra ikisi birlikte Nico'nun arkasından baktılar. Nico askerlerle birlikte köşeyi dönüp kayboldu. O gece komşular evi doldurup kendince yorum yaptı. Ancak bu yorumların hiçbiri Ira'yı da Filipya'yı da ikna etmedi. Filipya kocasının bir yanlışlığa kurban gittiğini düşünüyor ve ertesi gün her şeyin yoluna gireceğini ümit ediyordu. Ira ise sadece sabahı bekliyor ve gidip Diamond'ı bulup hemen harekete geçmekten başka bir şey düşünmüyordu. Hiç uyumadan sabahı zor eden Ira tekrar Goran'ın dükkanını buldu. Ancak dükkan daha açılmamıştı. Ira oturup beklemeye başladı. Bir saat sonra gelen Goran, Ira'yı görünce ağlamaklı bir sesle ''Duydum kızım, duydum. Maalesef hem Nico'yu hem de Diamond'ı tutuklamışlar. Haklarında ihbar varmış. Yasak evrak bulundurmaktan ve yaymaktan. Hepimiz diken üzerindeyiz. Cumhuriyetçilerin de, kralcıların da farkı kalmadı. İkisi birbirinden diktatör. Ben de dükkanı devredip köyüme döneceğim bir süre.'' dedi. Ira'yı içeri buyur etti ama Ira duydukları karşısında adeta aptala dönüşmüş, aklını yitirmişti. İhbarı Ledo'nun yaptığını düşünmek istemiyor ama aklına da başka bir şey gelmiyordu. Goran'a tek kelime etmeden arkasını dönüp eve gitti. Yolda bir hayalet gibi yürüyor, gelen geçene çarpıyor ama farkında dahi olmuyordu. Eve geldiğinde Filipya'yı yatakta buldu. Adeta yarı baygın yatıyordu. Ira gidip onun başucuna oturdu. Ona olanları nasıl söyleyeceğini düşünmeye çalıştı. Filipya'nın kardeşine daha fazla düşman olmasını istemiyordu. ''Filipya, güçlü olmamız lazım. Biz nelere dayandık? Bu da geçecek.'' diyerek ona moral vermek istedi. Filipya küçük ağlama krizleri geçiriyor ve konuşamıyordu. Ira, hiçbir şeyin onu teskin edemeyeceğini anlayınca kendi elleriyle yaptığı şaraptan biraz içirdi. Şarap çok geçmeden etkisini gösterince Filipya yavaş yavaş uyumaya başladı. Ira uzun bir süre onun başında bekledi. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Birden başı döndü, midesi bulandı. Kendini helaya zor attı. içi dışına çıkıncaya kadar kustu. Niko'ya verdiği sözü hatırladı. Gözleri doldu. Kendisini zorlayarak kalktı. Mutfağa girip bir bardak su içmek istedi. Ancak mutfakta akşamdan kalan yağ yeniden midesini bulandırınca bardağı kaptığı gibi dışarı çıktı. Bir dikişte suyu kafasına dikti. Bu bulantıyla hiçbir şey pişirecek durumda değildi. Gidip hastaneyi toparlamaya karar verdi. Çıkmadan Filipya'ya son bir kez daha baktı. Derin bir uykuya dalmış gibi görünüyordu. İra onun üstünü örtüp çıktı. Pastaneye geldikten sonra Diamond'ın verdiği romanlar aklına geldi. Hemen onları alıp arkadaki ocakta yaktı. Yanan kitapların karşısına geçip izlerken bu işi eğer Ledon yapmış ise ona ve Agnes'e bundan sonra nasıl davranacağını kestirmeye çalıştı. Ona açıktan sorsa doğru cevabı alamayacağını tahmin edebiliyordu. Agnes'in bu konuda bir bilgisi olamazdı. En iyisinin öğrendiği bu bilgiyi Filipya ile paylaşmadığı gibi onlara da belli etmemek olduğuna kanaat getirdi. Kalkıp sağa sola savrulan külleri temizledi. Gelen müşterilere var olanlardan bir iki şey sattıktan sonra pastaneyi erkenden kapatarak eve döndü. Eve geldiğinde Filipya'yı göremeyince onun Ledon'a gitmiş olabileceğini tahmin etti. Hiç içinden gelmese de o da oraya gitmeye karar verdi. Agnes kapıyı açar açmaz ablasının boynuna sarıldı. İra diyerek ağlamaya başladı. İra ilk kez kardeşinin sulu gözlülüğünün kendisini sıktığını hissetti ama bunu belli etmeden içeri geçti. Filipya bitkin bir halde bir sandalyede, Ledon ise bir başka sandalyede oturmuşlardı. İra'nın içeri girdiğini gören Ledon ayağa kalkarak "Buyur" dedi. İra hiçbir şey demeden oturdu. Bir süre Ledon'a baktı. Ledon başını öne eğerek "Olacağı buydu. O kadar söyledim. Ateşle oynamasın diye. Ama söz dinletemedik. Neyse, arkadaşlarla konuşup araya adam koyacağım. Bir an önce bırakırlar inşallah" dedi. O konuşurken İra gözünü kırpmadan ona bakıyor ve samimiyetini anlamaya çalışıyordu. Ledon onun samimiyetini ölçtüğünü hissedince 40 yıllık evliler gibi Agnes'e dönüp "Misafirimize kahve yapsana" dedi. Agnes hemen mutfağa koşup az sonra elinde kahve tepsisiyle geldi. İra onun bu kısa aralıkta Niko'nun üzüntüsünü unutup evinde ilk misafirini ağırlamanın getirdiği mutluluğa kapıldığını fark edince içi burkuldu. O an Niko'nun kendisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı. Niko ve Diamond'ın. Ancak bilmezi oynamaya karar verdiğinden Diamond'ın da tutuklandığından söz etmedi. Kahveyi içtikten sonra Filipya'yı da alarak eve döndü. Filipya yolda ona yardımcı olması için Diamond'ı bulmaları gerektiğini söyleyince İra yarın ilk işinin onları bulmak olacağını söyleyerek ona söz verdi. Sabah olur olmaz Eşref Efendi'nin yolunu tuttu yine. Ondan bu durumda ne yapması gerektiğini öğrenmeye çalıştı. Eşref Efendi en doğrusunun bu işi bir avukata havale etmek olduğunu söyleyince İra ondan yardımcı olmasını istedi. Eşref Efendi aşağıya inip bir araştırma yaptıktan sonra döneceğini söyledi. İra da pastaneye giderek Eşref Efendi'yi bekledi. Eşref Efendi 3 saat sonra yaşlıca bir adamla birlikte döndü. Adam kendini avukat Nikolos olarak tanıttı. Eşref Efendi'nin de yardımıyla İra onunla anlaştı. Avukat, onların mübadil olduğunu öğrenince ücreti yarı yarıya düşürdü. İlk araştırmadan sonra İra'yı bilgilendireceğini söyleyerek ayrıldı. Avukatın ardından Eşref Efendi de çıkınca İra zaman zaman duyduğu mide bulantısını tekrar hissetti. Hemen helaya koştu yine. Bulantı bütün bedenine zehir yayılıyormuş gibi soğuk soğuk terler döktü. Oysa ateş gibi yanıyordu. Yine içi dışına çıkıncaya kadar kustu. Sonra yüzünü soğuk suyla yıkadı. Daha fazla dayanamayıp eve döndü. Filipya yine yataktaydı. Artık yatalak bir hasta gibi yatağa yapışmış hiç kalkmıyordu. İra yanına gidip onu uyandırarak Niko için avukat tuttuğundan söz etti. Avukatın onu kurtaracağını söyledi. Bu Filipya'nın ihtiyacı olan gücü vermiş olmalıydı ki yavaş yavaş ayağa kalktı. İki kadın tekrar kolları sıvayıp tepsi tepsi börekler ve pastalar yapmaya başladı. Her şeye tek başına yetişemeyeceğini anlayan İra, Rosa'yı yanına çırak aldı. Birkaç gündür boşalan pastaneyi tekrar canlandırdı. Altınlarını Agnes'in çeyizi için cömertçe kullandığına pişman oldu. Ayrım sonu, sayfa 328.